Ayrım 38. Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı, sayfa 504. Danıştay olayı. İlk garip olay Alparslan Arslan'ın Danıştay saldırısıdır. Aslında bu olay öncesinde bu kişi hakkında poliste hiçbir bilgi yoktu. Öncelikle bu eylemi hangi örgüt adına kimlerle beraber yaptığı gibi soruların cevabının hızla bulunması gerekiyordu. Bunun için önce üzerinde bulunan telefonların irtibatlarına bakılarak kimlerle görüştüğü, dolayısıyla bu eylemi hangi örgüt adına yaptığı tespit edilmeye çalışılıyordu. Bu istihbarat biriminin her zaman ilk başvurduğu en kolay ve basit yöntemdi. Çoğu zaman işe yarıyor ancak dikkat edilmediğinde de aldatıcı olabiliyordu. O gün Alparslan Arslan'ın telefonlarını hızla inceleyen Ankara polisi tek tek kimle ne zamandan beri ne sebeple ve ne kadar görüşmüş olabilir gibi soruları araştırdıktan sonra görüştüğü kişiler hakkında kanaat sahibi olması gerekirken ilk bakışta görüştüğü kişiler arasında Muzaffer Tekin'i görünce hemen karara varıp olayın failinin bir süredir izledikleri Ergenekon örgütü olduğunu açıkladılar. Aslında olayın çok iyi tahlil edilmesi ve araştırılması gerekiyordu ama bunun için zaman yoktu. Fail kadar cenazeye katılanların ön yargılı tavrı, hükümet üyelerine yönelik protestoyu aşıp saldırı derecesine varan tutumları Ankara polisinin ince tahkikat yapmasını engelledi. Muzaffer Tekin ve arkadaşlarının arandıklarını duyduklarındaki davranışları komando olarak yetiştirilmiş eğitimli emekli birer asker olmalarına rağmen aslında bu konularda tecrübesiz ve çaresiz olmaları ve üstüne üstlük yaptıkları manasız hatalar ile kendilerini makul insanlar nazarında bile şüpheli durumuna soktular. Polisin istihbarat birimlerindeki Ergenekon'u ortaya çıkarma çabasına, tüm büyük ve vahim olayları Ergenekon'a bağlama şeklindeki cemaatten gelme anlayış eklenince, bir anda Danıştay olayı ciddi hiçbir delile dayanmadan Ergenekon örgütüne bağlandı. Aslında Muzaffer Tekin ve yakınındaki kişiler epey süredir istihbari olarak dinleniyor ve izleniyorlardı. Bu kişilerin zihniyet yapıları itibarıyla kendilerini her şeyin üstünde ve her şeyi yapmaya muktedir görmeleri, kendilerince ülke için kahramanlık yapmaya hazır bir tutum içinde bulunmaları ve böylece kendilerine toplum içinde ve vatansever gözüken çevrelerde yer ve kredi edinme çabaları polisin onlardan şüphelenmesine yol açtı. Ancak ilk açıklamada hata vardı. Çok fazla şüpheli nokta bulunuyordu. Saldırının arkasındaki örgütü ispatlayacak kadar delil olmamasına rağmen bir defa olayın failinin Ergenekon'la bağlantılı kişiler olduğu söylenmişti. Geri dönülmeyecekti. Ankara polisi olayın faili olarak Alparslan Arslan'ın arkasında Muzaffer Tekin ve Ergenekon'la bağlantılı bir örgütün olduğunu söylerken, yakalanan tüm kişilerin yaşadığı yer itibarıyla olayı inceleyen İstanbul polisi, daha doğrusu İstanbul İstihbarat Birimi, olayın failinin arkasında Ergenekon değil, Şeyh Salih Kurter olduğunu ileri sürüyordu. Ankara artık gerçeği bulmak yerine olayın Ergenekon'la bağlantısını kurmak için her şeyi ve her yöntemi denemeye başladı. Gerekirse her şeyi çarpıtarak kullanmak normal kabul edilir hale geldi. Danıştay'ın güvenlik sistemini OYAK Güvenlik yapmıştı. Bir süre sonra kamera görüntülerinin silindiği iddiası ortaya atıldı. Olay anı değil, eylemden bir gün önce Alparslan Arslan'ın Danıştay'a giriş çıkış ve keşif görüntüleri silinmişti. Doğru olup olmadığı kesin olarak bilinmeden herkes buna inandırılmaya çalışılıyordu. Bu anlatılanlar doğru muydu? Failin arkasındaki örgüt bir gün önceki keşif görüntülerini silmiş miydi? Bu kadar geniş imkanlara sahip olan, Danıştay'ın kamera ve güvenlik sistemini kuran ve profesyonel olarak eğitilmiş bir güce sahip bir örgütün keşif yapmasına ne gerek vardı ki? Niye eylem bu kadar basit, acemice ve amatörce yapılsın? Operasyon ve silahlar konusunda birinci sınıf düzeyde olan kişiler böyle amatörce bir iş yapar mıydı? Madem sistemin içine bu kadar girmişlerdi, neden kayıt yaptırıp sonra silsinler? Öyle olsa hiçbir şekilde kayıt yaptırmazlar, kayıtları bozarlardı. Daha garibi, o zaman bu işte kullanılan teknisyenler olaydaki firmanın rolünü, kayıtların silinmesini isteyenlerin Danıştay saldırısıyla bağlantılı olduğunu anlamayacak mıydı? Bu durum faillerin kim olduğu hakkındaki bilgilerin yayılmasını sağlamaz mıydı? Aslında garip olan bu kadar basit ve mantıksız şeyleri bile doğruymuş gibi yayarak insanları bunlara inandırmaya kalkmak, buna inanmaktır. Bununla birlikte bu ülke aslında bu tür garip olayları geçmişte de gördü. 1. Özal'a yapılan suikastın arkasında ne kadar örgüt arasanız da olayın faili Kartal Demirağ hala herkese hikayesini anlatıyor ama o an polisler onu vursaydı 100 türlü komplo teorimiz olurdu. 2. Gümüşhane Baro Başkanı'nı Adana'dan Gümüşhane'ye giderek vuran kişinin hikayesi neydi? 3. Cumhurbaşkanı Demirel'i vuran İbrahim Gümrükçüoğlu'nun hikayesi neydi? 10 yıl sonra da Alparslan Arslan yine bu ülkede olacak, belki cezasını çekip çıkacak. Olayın tüm ayrıntılarını anlatacak. Bu olayın arkasında Ergenekon'u arayanların suni çabaları boşa çıkacak veya hepimizi kendi yalanlarına inandıracaklar. Gerçeği çarpıtarak yapılacak yargılamadan hiç kimse kârlı çıkamayacaktır. İddialarımın ispatı için istihbari dinleme kayıtlarına bakılması yeterli olacaktır. Muzaffer Tekin başta olmak üzere Danıştay olayı ile ilgili olarak Alparslan Arslan ile irtibatlı olduğu iddia edilerek İstanbul'da gözaltına alınan herkesin Danıştay olayından en az bir yıl önce dinlendiği ortaya çıkacaktır. Bu dinleme kayıtları açıkça ortaya konulursa bu kişilerin olaydaki rolleri net olarak anlaşılır. Benim aldığım bilgiye göre bu kişilerin konuşmalarında onların garip ilişkiler içerisinde olduğunu gösteren emareler vardı. Ama Danıştay olayı ile ilgili hiçbir şey yoktu. Sadece bazılarının Alparslan Arslan ile telefonla görüştüğünü gösteriyordu o kadar. En ufak fikir birliği mevcut değildi. Gerçeğin ispatına değil olayın bu kişilerle irtibatlandırılmasına çalışılıyordu. Bu kişilerin gerçek suçu neyse ortaya çıkarılmalı ama kimseye yapmadığı bir suç isnat edilmemeli. Bu korkunç bir şeydir. KOM Daire Başkanı olduğum 2004 yılında Doğuş Faktoring'in sahibi Ertuğrul Yılmaz'ın Almanya'da öldürülmesi olayını aydınlatmak için Muzaffer Tekin'in çalıştığı Doğuş Faktoring isimli iş yeriyle irtibatlı kişileri uzun süre dinlemiştik. Zannederim bilgileri hem mahkemede hem de hala dosyasındadır. Danıştay olayı ile ilgileri olsa veya böyle illegal bir örgütlemenin içerisinde bulunsalardı, o tarihteki dinlemelerde bu durumun ipuçlarına ulaşılması gerekirdi. Erzincan olayı. Erzincan dosyası tarafsız bir gözle incelendiği takdirde gerçeğin apaçık görüleceğine inanıyorum. Ortada yazılmayan, dosyada olmayan iddialar ve deliller var. Bu saklanan iddia ve deliller uğruna görülen dava, akıllara ziyan şekilde hukuk tanınmaksızın devam ediyor. Ben bu davanın arka planını, dosyada bulunmayan iddiaların bir kısmını farklı kişilerden dinleyerek biliyorum. Bir kısmını ise olup bitenlerden çıkarıyorum. Aslında zihnimde bu davanın arka planını tamamladım. Bence Erzincan'daki olaylar nedeniyle bu davayı savunanlar, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu ve 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk hakkındaki yazılı olmayan iddialarını anlatsalar, sonra bu iddialara maruz kalan kişiler kendilerini savunsalar, dedikoduların muhtelif yerlere sızmış cemaat elemanlarının bazen yanlış bilgi alarak olayları nerelere taşıdığını, cemaat varsayımlarının sonucunun nerelere vardığını net olarak görürüz. Mesela Sayın Başbakan Cihaner'i ve diğer tutuklanan görevlileri davet edip, ''Sayın Savcı, Sayın Alay Komutanı, Sayın Ordu Komutanı ne yapmak istiyordunuz, neler planlıyordunuz?'' diye sorsa, aldığı cevaplarla tatmin olmazsa kendisine intikal eden bilgileri anlatarak, ''Bunlara ne diyorsunuz?'' dese ve onlardan cevap alsa bu olayın nasıl çığırından çıktığı net olarak anlaşılırdı. Erzincan olayının görünen değil, arka planı aslı nedir? Bu olayı nasıl yorumluyorum? Erzincan olayı ile ilgili genel bilgilerim. 2009 yılının Temmuz-Ağustos aylarında Eskişehir'e tayin olduğumda şu an bu davada adı geçen Erzincan Jandarma Alay Komutanı Recep Gençoğlu'nun tayini Eskişehir'e çıkmıştı. Fakat daha kendisi gelmeden hakkında cemaat kanallarından veya onların etkilediği çevrelerden olumsuz bilgiler ulaşmaya başlamıştı. Müslüman kesimler cemaatler üzerine iftiraya varan tahkikatlar yapan birisi olarak konuşuluyordu. Bu söylentilerden ben de biraz etkilenmiştim aslında. Zira ordu ve jandarma içinde ideolojik bir bakış açısıyla İslami gruplara düşmanca bakan epey kişi görmüştüm. Herhalde Recep Albay da onlardan biridir diye düşünmüştüm. Recep Gençoğlu gelip göreve başladı, her şeyiyle normal gözüküyordu. Bir süre sonra Erzurum Özel Yetkili Savcılığı tahkikata başladı. Erzincan Jandarma Alayı'nda arama yaptı, bazı subay ve astsubayları gözaltına aldı, MİT'e baskın yaptı. İşte o sıralarda Recep Albay'a olayı sordum. Orada yaptıklarını, olayı, soruşturmaları, bugün adı duyulan kişilerin genel davranışlarını, eğilimlerini vesaire uzunca samimi olarak anlattı. Bana göre anlatımları büyük oranda doğruydu. Sonra Albay Gençoğlu'nu ve Savcı Cihaner'i hatalı gören o bölgedeki emniyetçileri dinledim. Ayrıca Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ndeki bazı rütbeli görevlilerle konuştum, davada neler olup bittiğini, gölette bulunan silahları vesaire sordum. Daha sonra Erzincan ve Erzurum'daki olayları izleyen Ankara'daki üst düzey yönetimdeki kişilerle görüşürken bu olay hakkında onların sahip olduğu bilgileri öğrendim. Olayın geri planını bilen, bu konuda yazıp çizen gazetecilerin bu konudaki bilgilerini dinledim. Bu tür olaylardaki kişi ve grupların bildiğim tavırlarını edindiğim bu bilgilerle birlikte yorumlayıp değerlendirdiğimde, Erzincan savcısının, alay komutanının, MİT bölge müdürünün tutuklanmasına yol açan bu davanın görünmeyen yönünü kendimce tespit etmiş oldum. Erzincan savcısı İlhan Cihaner iyi bir hukukçu olmasına rağmen dini konular, tarikatlar ve gruplar konusunda olumsuz düşünen bir kişiydi. Küçük çocukların Kur'an kurslarına izinsiz gönderilmesini ve cemaatlerin izinsiz veya başka adlar altında izinli olarak yürüttükleri sosyal faaliyetlerini yasal dayanağı olmasa da ciddi suçlar olarak değerlendirip bizzat kendisi bu grupların üzerine gitmek istiyordu. Halbuki ülke genelinde uygulamadaki teamüller gereği davaları savcı yardımcılarına dağıtarak kendisinin yalnızca çalışmaları koordine etmesi, ancak çok özel durumlarda devreye girmesi gerekirken tüm çalışmaları bizzat kendisi takip ediyordu. 3. Ordu Komutanı ile çok samimilerdi. Samimiyetlerinin kaynağı da bu konudaki ortak hassasiyetleri, görevlerini şahsi bir mesele olarak da benimsemeleriydi. 3. Ordu Komutanı pek çok yerde radikal konuşmaları ile bilinen, hükümet hakkında ağır eleştirilerde bulunan, aşırı laik görüşlerini her fırsatta dile getiren, dini grup ve cemaatlere karşı görev gereği de olsa tavır alan herkesi destekler gözüken, bu çalışmaları cesaretlendirme yönünde bir tutum içinde olan bir kişiydi. Belki öyle biri değildi ama çevresinde bu havayı hissettirmişti. Dini grup ve tarikatlara karşı müsamahasız bir kişi olarak biliniyordu. Recep Albay aslında klasik bir jandarma komutanıydı. Belki askerlerin son yıllardaki tavırlarının etkisinde kalarak aşırı laik yönünü fazlaca öne çıkarmış, klasik polis-jandarma görev ayrımında yasal yetkileriyle sınırlı kalmayıp her şeyi yapmayı kendisinde hak gören, görev bölgesini genişletmek isteyen, bununla birlikte aşırı yönleri çok fazla ve baskın olmayan biriydi. İzinsiz çalışan Kur'an kurslarına yönelik Erzincan'da savcı İlhan Cihaner denetiminde polis ve jandarma ile beraber başlatılan soruşturmalar hızla ilerleyip İsmail Ağa cemaatine kayıyor. Emniyetten bilgi sızdığı iddiaları olduğundan soruşturma ağırlıklı olarak jandarmaya veriliyor. Polis bölgesinde de jandarmanın görev yapması savcı tarafından isteniyor ve bu sağlanıyor. Bu savcı Cihaner'in yanlış bir davranışıdır. İsmail Ağa cemaatine yönelik soruşturma genişliyor, bu çevreye yakın herkes ilişkilendirilerek başka illerdeki irtibatlı kişiler de operasyonun hedefi haline getiriliyor. Erzincan dışındaki illerde de bazı kişiler dinleniyor, hedef kişi sayısı 235'e ulaşıyor. Ülkemizdeki siyaset anlayışında bir partiyi destekleyip ona oy vererek iktidara taşıyanların o partinin olanaklarından nemalanmak istemesi herkesin malumu. Bu mantık gereği nasıl geçmişte sol belediyelerde sol fraksiyonlar güçlerine göre belediyelere kendi gruplarından işçi alınmasını, kendilerine çıkar sağlanmasını istemişlerse, bugün de oy ve destek veren cemaat, tarikat ve dini gruplar güçlerine göre mahalli yönetimlerde işe alma, ihale, ruhsat gibi olanakların kendilerine sağlanmasını istiyor. Bu anlamda bir kadrolaşmanın var olduğu da bilinen hususlardandır. Erzincan'da savcı Cihaner'in yaptığı tahkikatta da bu türden kadrolaşma örneklerinin bolca tespit edildiği anlaşılıyor. İlhan Cihaner sadece soruşturmayı talimat vererek jandarma marifetiyle yürütmekle kalmayıp, sanki bir polis ya da jandarma gibi bilgi kaynakları, yani ihbarcı ya da ajan, ile de görüşmeye başlıyor, bilgi alıyor ve bu bilgilerin bir kısmını jandarmaya yönlendiriyor. Ayrıca yeni kaynaklar bulunması için çalışıyor. Bu arada savcı Cihaner yalnızca kendisinin bildiği, herkesten gizlediği ikinci bir soruşturma daha açıyor. Bu dosyanın Fethullah Gülen cemaatinin bölgedeki örgütlenmesi üzerine olduğu çok sonradan anlaşılıyor. Recep Albay bile bu soruşturmayı adalet müfettişlerinin incelemesi sırasında sonradan öğreniyor. İşte tüm bu gelişmeler savcı Cihaner'in jandarmayla beraber yürüttüğü İsmail Ağa cemaati tahkikatı, herkesten gizlediği Gülen cemaati soruşturmaları, muhbir ve ajanlardan doğrudan kendisinin bilgi alması, 3. Ordu Komutanı ile sık sık görüşmesi karşı cepheyi harekete geçiriyor. Cemaat savcı Cihaner'in ne yaptığını öğrenmeye başlamış. Onun kimlerle görüştüğü, kimlerden hangi bilgileri aldığı hızla tespit edilerek teknik denetim altına alınmış. Savcı Cihaner, Albay Recep Gençoğlu ve diğerleri dinlemeye alınmış, her ilişkileri belirlenmiş. Hatta kendileri hala farkında değillerdir ama teşkilatları içerisinde, yakınları arasında ajanlar bile elde edilmiş, cemaatin jandarma, yargı ve ordu içerisindeki unsurları, kimisi gizli bilgiler vererek, kimisi yapılan iş ve işlemleri takip ederek, kimisi de çift taraflı ajan olarak bilgi taşımaya başlamıştır. Ancak bunlar yeterli değildir, Ankara'nın desteği gereklidir. Bu desteği de cemaat ayarlar. Savcı Cihaner'in hukuki olarak aşırıya varan davranışları Ankara'yı tahrik etmek için yeterli değildir. Bu nedenle daha ciddi, daha büyük iddialara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla sistem çalışır, cemaatin koordinesinde Erzurum Özel Yetkili Savcılığı'nın verdiği kararlarla Erzincan ve Erzurum Emniyet İstihbarat Birimlerince yapılan dinlemelerde ortaya çıkan en ufak bir hareket, plan, olay ya da görüşme abartılarak yazılmaya başlanır. Ankara'ya iletilen raporlarda Savcı Cihaner, Albay Recep Gençoğlu, 3. Ordu Komutanı Berk ve diğer kişilerin plan yaptığı ve bu plan çerçevesinde gerçekleştirmek istedikleri iki şey olduğu bildirilir. Birinci olarak Savcı Cihaner'in askerin desteğiyle İsmail Ağa cemaati tahkikatını genişleterek hükümetin tüm üyelerini suçlayacağı, İstanbul, Bursa ve Tokat başta olmak üzere tüm hükümet yanlısı belediyeleri hedef aldığı, alacağı değil, aldığı, hatta İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile diğer belediye başkanlarının ve birçok kişinin gözaltına alınması kararı aldığı, bu kararın yazılı metni olduğu çok ciddi olarak iddia edilmektedir. Böyle bir şeyin olmayacağını söyleyince bizzat gördüğünü ifade edenler vardır. Bu doğrultuda hükümet hakkında kapatmaya kadar varacak ciddi davalar açılacağı, AKP hükümetini ciddi derecede zora sokacak sahte bilgi ve belge hazırlandığı iddia edilmişti. İkinci olarak da Savcı Cihaner'in cemaatin askeri birliklerde örgütlenmesini bahane ederek Erzurum'da asker kökenli bazı kişilerden alınacak ifadeler ile Fethullah Gülen ve cemaati hakkında askeri mahkemede dava açılmasını ve böylece sivil mahkemelerde yapılamayan şeyi Gülen cemaatinin silahlı bir suç örgütü olarak değerlendirilmesini sağlayacağı, bu planın uygulamaya konmasına ramak kaldığı belirtilmişti. Daha da abartılı bilgiler, bir kısmı belge, evrak, telefon ve ortam dinlemesi, ajanlardan alınan bilgiler ile süslenerek Ankara'nın önüne konmuştu. Aynı kanaldan pek çok belge alan Ankara bunlara tamamen inanır. Cihaner'in küçük hataları da inandırmayı kolaylaştırır. Olayda en büyük hata buradadır aslında. Savcı Cihaner dava açacak, belki bu davalar özellikle belediyelerdeki yolsuzluklar açısından hükümette sıkıntı yaratacaktı. Ama mesele asla cemaatin abarttığı gibi değildi. Çünkü Cihaner hukukçuydu ve bunun olamayacağını, Türkiye'de az da olsa hukukun olduğunu biliyordu. Silahlı örgüt dediği an davaya kendisinin bakamayacağını, özel yetkili savcıların ve özel yetkili mahkemenin devreye girmesi gerektiğinin farkındaydı. Ayrıca kendisinin bu gruplar hakkında iddianamesi yeterli değildi. Karar verecek mahkemelere de ihtiyaç vardı. Halbuki bu davalarla ilgili basit konularda bile mahkemelerde karar alamadığı anlaşıldığından, Savcı Cihaner'in iddia edildiği gibi bir planın sahibi olamayacağı kolayca görülmektedir. Bununla birlikte Ankara geçmişte Yargıtay'ın aldığı tavır, bazı yüksek yargıçların konuşmaları konusunda bilgi sahibiydi. Dolayısıyla iddia edilenlerin gerçek olduğuna inanıyordu. Cihaner'in karşısında cemaate her türlü destek verilmeye başlandı. Jandarmadan gelecek taleplerin reddedilmesi ve polis mıntıkasına jandarmanın girmesine müsaade edilmemesi yönünde il valisi uyarıldı. Burada Cihaner ve beraber çalıştığı kişilere karşı yapılacak operasyona destek vermek üzere diğer bürokrat atamalarında istenen kişiler ilgili görevlere atandı. Cemaatin polisin desteğindeki Erzurum Özel Yetkili Mahkeme içerisinde zaten çok fazla taraftarı vardı ve cemaat onları harekete geçirdi. Bir yandan Cihaner, Gençoğlu ve 3. Ordu Komutanı Berk hakkında çalışma devam ederken bir yanda da Cihaner'in yapacağı tahkikatların elinden alınması hesabı yapıldı. Savcı Cihaner'in takip ettiği tüm kişiler tespit edildi, dinlediği telefonlar öğrenildi. Bu gruplar silahsız örgüt olduklarından özel yetkili mahkemenin görev sahasına girmemesine rağmen bu durum umursanmayıp iş zorlandı. Grupların silahlı örgüt olduğu iddia edilerek bu defa Erzurum Özel Yetkili Savcılığı tarafından dinlenmeye ve izlenmeye başlandı. Hedef belliydi. Bu tahkikatlar Cihaner'den alınacaktı. Cihaner operasyona başlamadan onu, jandarmayı ve başka kişileri dinleyip izleyerek operasyonun ne zaman yapılacağını öğrenen Erzurum Özel Yetkili Savcılığı aynı hedeflere yönelik bir ihbarı bahane ederek operasyonu bir hafta önce başlattı. Hatta evler aranırken evde arama yapan polis amiri ile şube müdürü arasında geçen konuşmada ev aramalarının usulen yapıldığının söylenmesi dinlenen telefon kayıtlarına geçti. Bir hafta sonra savcı Cihaner jandarma desteğinde kendi operasyonunu başlattı. Arkasından Erzurum Özel Yetkili Savcılığı aynı kişiler hakkında kendilerinin soruşturma başlattığını, bu örgütün silahlı örgüt olduğunu söyleyerek tüm dosyaların kendilerine devrini istedi. Cihaner bu örgütün silahsız ve cezalarının daha hafif olduğunu, Erzurum Özel Yetkili Mahkemesi'nde yargılanmamaları gerektiğini söylese de Erzurum savcıları "Hayır, bunlar silahlı örgüt, biz davayı soruşturacağız" dediler ve zorla dosyayı Cihaner'in elinden aldılar. Sonrası malum, 235 sanıklı dosya Erzurum'a gitti. Önce sanık sayısı azaltıldı, sonrasında zaman içinde tahkikat etkisiz hale getirildi. Şimdi sıra Cihaner ve arkadaşlarına gelmişti. Onların yapacakları o kadar abartılı şekilde anlatılıyordu ki hem cemaat yönetiminin hem de Ankara'nın çok telaşlanmış olduğu anlaşılıyordu. Ne olursa olsun onların bertaraf edilmesi gerekiyordu. Bunun için ciddi delil bulmaya zaman yoktu. İddiaları gösteren her şey kullanılmalıydı. Gölette lav, roket atar türü silahlar bulundu. Nedense hep bu türden silahlar bulunuyor. Nereden geldiği, nereye gittiği belli olacak seri numaralı silahlar aramalarda hiç bulunmuyordu. Halbuki her örgüte önce tabanca tüfek gerekir. Lav ve roket daha sonra gelir. Ama bizim Ergenekon ve benzeri yapılara ait olduğu söylenen yerlerde yapılan araştırmalarda hiç tabanca tüfek gibi silahlar çıkmıyor. İşin tuhafı bu olay jandarmaya veya polise ihbar edilmemiş bir polis ajanı görüp istihbarat birimine bilgi vermişti. Bu makul değildir. Daha önemlisi böyle bir silah bulunması olayı Erzincan savcılığının görev alanına girer. Türkiye'nin her yerinde benzer olaylara o ilin savcısı el koyar. Hizbullah'ın bir kamyon dolusu silahı bulunduğu zaman da önce il savcıları olaya el koymuş, daha sonra olay özel yetkili savcılığa aktarılmıştı. Erzincan'da bulunan silahlara Erzurum Özel Yetkili Savcısının el koyması, hatta olay yerine gelmesi bile benim için konunun normal seyrinde ilerleyen bir olay olmadığını göstermesi bakımından tek başına yeterlidir. Bu durum ortada bir komplo olduğunu tek başına göstermektedir. Ben bunca yıl görev yaptım, özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren çok büyük olaylara, Hizbullah'ın bir kamyon dolusu silahının yakalanması, DevSol'a ait bir araç dolusu silahın yurt dışından ülkeye sokulmaya çalışılması, 500 kilodan fazla uyuşturucu yakalanması, yurt dışına toplu olarak gidip gelen örgüt mensuplarının yakalanması, şahit oldum. Ama hiçbirinde özel yetkili savcıların olay yerine geldiğini görmedim. Hatta davet etsek bile gelmezlerdi. O ildeki savcı gereğini yapar, bize evrakı gönderir derlerdi ve öyle de olurdu, doğrusu da oydu. O savcıların gelmesine gerek yoktu. Hele Erzincan'daki olayda sadece silah bulunmuş, kaçakçılık mı, terör örgütü silahı mı olduğu bile tam belli değilken, gelmesini gerektirecek bir konu olmamasına rağmen, özel yetkili savcı olay yerine hem de yine görülmemiş bir hızla geldi. Sonrasındaki gelişmeler daha da ilginçti. Jandarmaya gelerek bilgi vereceğini söyleyip bu silahları polisin oraya koyduğunu ifade edenler, daha sonra bu şekilde ifade vermeleri için jandarmanın kendilerini zorladığını söylediler. Bu kişilerin bir kısmı gizli veya açık tanık durumundaydı. Jandarmanın bu kişilerle buluşmaları polis tarafından fotoğraflanıyordu. Aslında durum şöyleydi. Cemaat polis içindeki yandaşları eliyle bazı kişileri jandarmaya gönderip kendilerini bilgi vermek isteyen muhbirler olarak göstermelerini, ardından da silahları polislerin koyduğunu söylemeleri için jandarmanın kendilerini zorladığı yönünde savcıya ifade vermelerini istiyor. Böylece Erzurum Özel Yetkili Savcısının gizli tanığı oluyorlar. Jandarma böyle bir şey yapmak istese niye zorla beyan alsın? Bunu daha inandırıcı olacak şekilde eskiden beri kendisine bağlı tanıdıkları kişilere yaptırır. Ayrıca Anadolu'da hele kırsal kesimdeki insanlar kendiliğinden devletin güçleri aleyhine tanıklık yapmaz. Bunun dışında silahı oraya koyanlar orada bırakmazlar, tedbir olarak bunları ortadan kaldırırlardı. Sonuç itibarıyla nasıl bakılırsa bakılsın, özel yetkili savcılığın anlatımları hayatın olağan akışına uymuyordu. Basit gözüken çok önemli bir ayrıntı daha dikkatimi çekmişti. Erzincan eski jandarma komutanı, Eskişehir'in yeni jandarma komutanı olan Recep Gençoğlu'nun evinde ve iş yerinde arama yapılıp bulunacak bilgisayar, harici disk, CD vesaire her türlü dijital veriye el konulmasını doğrultusunda Erzurum Özel Yetkili Mahkemenin kararı, Savcı Osman Şanal'ın talimatı ekinde Eskişehir'e ulaşmış, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı Merkez Komutanlığı kanalı ile evde arama yapmıştı. 27 Ocak 2010 tarih ve saat 18.17'de tutulan arama el koyma tutanağında şöyle bir paragraf vardı. Arama ve el koyma ve evde bulunan bilgisayarlara imaj alma işlemi uygulanırken, dipnot, imaj almak CD ya da DVD'nin resmini çeker gibi kopyasının alınması işlemi. Aramada bulunan Eskişehir Savcısı Erdoğan Yıldırım'a cep telefonuyla ulaşan Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal, el konulan bilgisayar ve hard disklere özel yöntemle inceleme yapılacağından, imajlarının alınmaması, sadece ele geçen CD ve DVD'lerin kopyalarının alınıp asıllarının gönderilmesi, kopyalarının ise ev sahiplerine teslimi yönündeki talimatın yerine getirilmesi isteminde bulundu. Bu talep doğrultusunda imaj alma işlemi durdurularak el konulan bilgisayar kasası, dizüstü bilgisayar, mini dizüstü bilgisayar ve harici disk ile flash bellek gibi aygıtların mühürlenerek alındığı, orijinal haliyle Erzurum'a gönderilmek üzere hazırlandığı belirtiliyordu. Ama 28 Ocak 2010 tarih ve saat 5.05'te Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Yıldırım ve diğer kişilerin imzaladığı ek inceleme tutanağında ise olayın il savcısı Ekrem Aydıner'e intikali ve tartışılması sonunda komple alınan bilgisayar ve diğer disklerin yeniden bilirkişi marifetiyle iki suret yedeklerinin alınıp asıllarının ev sahibine verildiği, yedeklerin Erzurum Özel Yetkili Savcılığına gönderileceği yazıyordu. Evet, doğrusu da buydu. Yasa çok açık olarak evi aranan kişilere güvence sağlanması amacıyla arama yapılırken evde bulunan bilgisayarların evden çıkarılmadan kopyasının, yani imajının alınmasını gerektiriyordu. Bunların suretinin alınmadan orijinallerinin Erzurum'a istenmesi çok yanlış bir uygulamaydı. Kanuna ve kanunun gerektirdiği güvenceye aykırıydı. Her an bilgisayarlar yolda bozulabilir, kırılabilir, içine bir şeyler fazladan konulabilirdi. Özel yetkili savcının böyle bir istekte bulunması hiçbir şekilde makul değildi. Bu tür işlemler her yerde standart olarak aynı programlarla yapılıyordu. Erzurum'da özel bir program ve yöntem olduğunu zannetmiyorum. Eskişehir'in bu incelemeyi nasıl yaptığını Savcı Şanal bilmiyordu. Dolayısıyla bilmediği halde nasıl incelemeyi özel bir biçimde yapacaklarını belirtip orijinal bilgisayarları istiyordu. Bu işleri bilen bir kişi olarak ben açıkça özel yetkili Savcı Şanal'ın istemini şüpheyle karşıladım. İyi niyetli bir istek olarak görmedim. İl savcısını arayıp bu uygun davranışından dolayı kutladım. Bir süre sonra alay komutanlığına ve MİT'e baskın yapıldı. Eski alay komutanı tutuklandı, bu da yetmedi, il savcısı tutuklandı. Ben Savcı Cihaner'in dini cemaatler ve tarikatlar üzerine özel olarak yönelmesini yanlış buluyorum. Eğer bu konuda görevini kötüye kullanmış, aşırıya kaçmış ise bunun karşılığında bir ceza almalı. Ayrıca polis mıntıkasında jandarmayı kullanması da doğru bir davranış değildi. Bunlara ilave olarak soruşturmaları doğrudan kendisinin yapması uygun değildi. Yardımcılarına vermeli, kendisi çalışmaları yalnızca koordine etmeliydi. Başka illeri ilgilendiren konuları o illere devretmeli, kendisi takip etmemeliydi. Belli ki başka hataları da vardı ama tüm bu kabahatlerinin karşılığı asla bu değildi. Cihaner'e yapılan hukukun katledilmesidir. Devletin, adaletin tehlikeli bir mecraya yöneltilmesi, devletin ve hukukun bir cemaatin zan ve tehlike anlayışına kurban edilmesi ve komploya, iftiraya hizmet edilmesidir. Mahkemeler de bu doğrultuda karar verdi denebilir. Ama şu kesin ki özel yetkili mahkemeler son 5-6 yıldır her tayinde yavaş yavaş ve sistemli bir biçimde cemaatin kontrolüne geçmiş durumda. Tüm emareler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Yapılanların bir soruşturmayla uzaktan yakından ilgisi yok. Hukukla zaten hiç ilgisi yok. Sistem cinnet geçiriyor. Cemaat, devlet kurumları arasındaki diyalog eksikliğinden yararlanarak birbirleri aleyhindeki olumsuz düşünce ve girişimleri çok abartılı olarak karşı tarafa aktarmak suretiyle bu kurumlarda oluşan panik havasını kendi çıkarına kullanıyor. Olaylar, alınan haberler ve belgeler akıl ve mantık süzgecinden geçirilerek incelenmeden, birkaç kötü örneğe bakılarak ve bu örnekler temelinde yorumlanarak bir felaket yaratılıyor. Erzincan savcısı İlhan Cihaner'i ve yöntemlerini doğru bulup bulmamak, hatasının olup olmadığı ayrı bir mesele. Bununla birlikte Cihaner'e yönelik iddiaların abartılmış olduğundan hiç şüphem yok. Ayrıca Cihaner'e yapılanın hukukla ve kanunla bağlantısını kurmak da mümkün değil. İşlemleri savcılar, hakimler ve mahkemeler yürütmektedir ama yapılanlar hukuki değildir. Eğer bir gün Erzurum'da yapılan işlemleri baştan tahkik etmek mümkün olursa, birçok kişi ve adliye mensubu cemaatin talimatları ile komplo kurmak, iftira atmaktan mahkum olacaklardır, buna eminim. İrtica ile mücadele eylem planı, AK Parti ve Fethullah Gülen cemaatine kurulacak komplonun yer aldığı söylenen plan ile ilgili olarak Albay Dursun Çiçek'in Erzincan'a gittiği, konak mazlum otelde kaldığı, ordu evinde savcı Cihaner ve başka kişilerle görüştüğü iddia edildi. Üstelik Çiçek'i karşıladığını, kendi mekanına geldiğini söyleyen gizli bir tanık bulunuyordu. Tanık Albay Dursun Çiçek için benim mekanıma geldi diyerek olayları ve ilişkileri kendi eşrafının kültür ve davranışına benzeterek anlatmaktadır. Böyle bir göreve giden bir subayın esnafın iş yerini ziyaret etmesinin absürt ve uydurma olduğu bellidir. Oysa daha sonra otelde kalan kişinin başka biri olduğu, ortada yalnızca bir isim benzerliğinin söz konusu olduğu belirlendi. Bu durum da aslında tüm iddiaların ne kadar dayanaksız olduğunu göstermektedir. Kimlik bildirme kanunu gereği tüm oteller müşterilerinin kimliklerini bilgisayara kayıt ederler. Emniyet bu kayıtlar üzerinde her zaman sorgulama yapıp kimin nerede kaldığını tespit edebilir. Albay Dursun Çiçek hakkında araştırma yapan emniyet birimleri, daha doğrusu emniyetteki cemaat mensupları Dursun Çiçek'in nerelerde kaldığını sorgulayınca Erzincan'da Konak Mazlum Otel'de kaldığını buldular. Ama Dursun Çiçek'leri karıştırdılar. Çünkü otelde kalan Dursun Çiçek adlı başka bir kişiydi. Bu bilgiyi gizlice kendi kanallarından Erzurum'a bildirdiler, onlar da bunu biraz daha süsleyerek Albay Çiçek'i, Savcı Cihaner, 3. Ordu Komutanı ve başka birkaç kişiyle beraber toplantı yaparken gören Erzincan'daki ordu evinden bir tanık bile buldu. Halbuki bir subay başka bir şehre gittiğinde neden otelde kalsın? Eğer gizli bir görev nedeniyle otelde kalmayı tercih ettiyse o zaman niye buluşma için ordu evini seçsin? Buluşmayı ordu evinde yapmakta bir sakıncası yoksa neden otelde kalsın? Hükümeti ve cemaati dehşet senaryoları ile ürkütüp Savcı Cihaner ve 3. Ordu Komutanı Berk'e karşı yöneltilen ve hakka hukuka uymayan tahkikatlar hükümet, cemaat ve polis açısından bakılınca doğruydu. Maddi deliller gerçek bir irtica eylem planını işaret ediyordu. Varlığına %100 inanılıyor, gizli tanıklarla ve doğruluğu tartışmalı delillerle iddialar güçlendiriliyordu. İnandırıcı gözüken bu delillerin iyi bakıldığında göründüğü gibi olmadığı anlaşılacaktır. Bu davadaki gariplikler bir kitaba sığmayacak kadar karışık ve kapsamlıdır. Yıllar önce 1985-86 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığı ile birlikte Kuzey Irak'taki örgütlerin ülkemiz üzerindeki faaliyetlerini takip ediyorduk. Daha doğrusu biz merkezin çalışmasına bölgede destek veriyorduk. Bu çalışmada Kuzey Irak'taki KDP örgütü ile bu örgüte üye olduğu söylenen Güneydoğu'daki birçok Kürt aşiret reisi arasında kurye kullanılıyordu. Bu kurye angaje edilmiş, her geliş gidişinde mektup ve örgüt dokümanlarını gizlice bize veriyor, biz fotokopisini çekip ona iade ediyor, o da tekrar aynı şekilde kapatıp vermesi gereken yere iletiyordu. O zaman bize göre çok sağlam ve inandırıcı deliller var gibiydi. Elimizde Irak'ta Barzani'nin komutanlarından bazılarının anımsadığım kadarıyla Cercis Paşa vesaire imzası olan ve partinin mührüyle mühürlenmiş Arapça örgütsel mektuplar vardı. İçerikleri de KDP'nin yazışma üslubuna benziyordu. Ayrıca mektupların muhatabı olan aşiret reislerinin bazılarının aile geçmişleri bunu doğruluyordu. Bu durum karşısında ülke güvenliği aleyhinde faaliyet gösteren, başka ülkedeki örgütlerle dayanışan ve onlara mensup olmuş hainler var gözüküyordu. Araştırdıkça bu iddiaları doğrulayan etmenlere rastlamak da mümkündü. Uzun hikayesi bir kitaba ancak sığacak bu istihbarat faaliyetinin sonunda bizim kuryenin getirip götürdüğü mektupların sahte olduğu, mektupları kendisinin yazdığı, yazdırdığı, özel mühür kazdığı ortaya çıktı. Bizdeki bazı aşiret reislerinin davranışları mektuptaki konuları kısmen doğrulayınca biz belgelerin doğruluğuna kesin inanmıştık. O zaman bizde de aynı hataya düşüp bu kişileri hemen içeri tıkmak, onlar hakkında dava açmak için her türlü yöntemin kullanılmasını isteyenler çıkmıştı. Kendilerine göre haklılardı, belgeleri gören üst makamlar da buna inanıyordu. Fakat işte bazen görünenle gerçek aynı olmuyor. Bence Erzincan olayı da görünenlerin böylesi yanlış ve abartılı okunması neticesinde hukukun zorlanarak meydana getirilen bir davadır.
38. ayrımın sonu, sayfa 521.